Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde demokrasinin ne anlama geldiğini, böyle bir sistemin nasıl işte gelip şu anda yönetimde işte hakim olduğunu, bunun İslam'la çelişen yönü ve başlı başına bir din olduğu, bir küfür dini olduğu ve Müslümanın ondan tamamıyla içtinab etmesi, uzaklaşması ve onu reddedip inkar etmesi gerektiğini işlemeye çalışmıştım. İnşallah bugünkü dersimde özellikle particiler, yani bu İslami parti diye parti kurmuş olanlar, bu seçimlere girmiş olan İslamcıların getirmiş oldukları bazı şüpheler var, bazı deliller var. Onlarla konuşulduğu zaman, yani sizin bu yapmış olduğunuz fiiller, tehlikeli olan fiiller, sizi şirke götürür. Caiz değildir. İslam ile bağdaşmaz bu sistem. Bundan içtinab etmeniz lazım. Uzak durmanız lazım. Aldığımız cevap, işte meydanı tamamıyla kafirlere mi bırakalım? Bizler de işte bu yönetimde hakim olabiliriz. Ve bizim de bir takım delillerimiz vardır. Bizim de itimat ettiğimiz delillerimiz vardır diye bazı deliller getiriyorlar. İşte o delilleri inşallah biraz bugün üzerinde duralım, tahlil edelim. Ne derece, ne kadar doğru deliller getiriyorlar, şüpheler getiriyorlar. Tabii o getirmiş oldukları delillere geçmeden önce asıl olan şudur, yani Müslüman Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu ahkama ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmiş olduğu hadislerdeki ahkama teslim olmak zorunda. İster nefsimizin hoşuna gitsin, ister gitmesin. İster menfaatimizi yerle bir etsin, ister bize faydalı olsun. Yani ne olursa olsun, asıl olan Müslüman zaten ismi Müslüman, yani teslim olan demektir. Biz Kur'an ve sünnete teslim olmamız lazım. Nefsimizi kenara bırakacağız, menfaatlerimizi kenara bırakacağız. Hoşumuza gitse de gitmese de Allah'ın dini budur. Ve buna teslim olmak zorundayız. Tabi Allah'ın dininde bazı nefsimize hoş gelmeyen şeyler var, acıdır, zordur. Misalen kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum diyor Allah-u Teala. Sizin hoşunuza gitmediği halde cihat size farz kılındı. Şimdi biz tefekkür etsek, ya cihatta bizler öldürülüyoruz, çocuklarımız yetim kalıyor, hanımlar dul kalıyorlar, mallar telef oluyor, kanlar, sakatlanmalar, evler yıkılıyor. Yani cihat hayatı gerçekten çok zor bir hayattır. En iyisi bunu bırakalım, başka türlü biz cihadımızı yapalım. Böyle deme hakkımız yok. Mecbur, Allah-u Teala ne emretmişse ona teslim olacağız. Hoşumuza gitse de gitmese de. Allah'ın izniyle teslim olduğumuz zaman zor olan şeyler kolay olacaktır. Bize kerih görünen şeyler tam bizim için mutluluk olacaktır. Gerçekten de İslam'da bu vardır. İnsan teslim olduğu zaman Allah'ın ahkamına, o zaman gerçek mutluluğa ulaşmış oluyor. Ama teslim olmadı mı, ondan sonra bedbaht bir hayat başlıyor. Hayatü şakava yani. Çünkü İslam'dan uzak olan bir hayatta bedbahtlık vardır, huzursuzluk vardır. Özellikle getirmiş oldukları delillere karşı, delillere geçmeden önce şu ayet bizim için çok önemlidir. Bu ayetin üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Estaizu billah, Ali İmran suresinde geçiyor. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Odur ki, yani o Allah ki sana ayetleri muhkem olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. İçinde var olan ayetler muhkemdir. Yani kat'idir. Delilleri bellidir. Hunne ummul kitab ve bunlar kitabın da esasıdır. Bu muhkem olan ayetler, yani bizi o ayetler bağlar. Haramı, helalı belirleyen, ahkamı belirleyen, kat'i olan, nasih olan, muhkem bu anlama geliyor. Açık olan, yani beyan edilmiş olan, ahkam içeren, haramı helalı belirleyen ve neskheden olan o ayetler, Allah-u Teala bu ayetleri indirmiştir. Ve bunlar da kitabın esasıdır. Yani biz hayatımızı bunlara göre düzenleyeceğiz. Bir de ve uhara müteşabihat, bir de müteşabih olan Allah-u Teala ayetler indirmiştir, müteşabih. Müteşabih de işte manası bazen karışıklığa yol açabilen, ihtilaf yaşanabilen, ya da mensuh olan anlamlarına geliyor. Selefimiz o şekilde tefsir etmişler. Özellikle ihtimalli olan. Yani Müslümanlar arasında tefsir ederken ihtimal taşıyan. Bazı alimler de demişler müteşabihten kasıt huruful mukatta'dır. Elif, lam, mim gibi mesela, Yasin gibi. Ya biri de işte oturup derse ya bundan ne kastediliyor? Ne hüküm çıkaracağız? Gerek yok yani böyle bir şeye. Bu Allah-u Teala bu şekilde beyan etmişse biz iman edeceğiz. Evet. وَاُخَرَ مُتَشَابِهَاتْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوب۪يهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik olanlar diyor. Kalpleri hastaysa, eğriyse ne yaparlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ Onu tevil etmek için, fitne çıkarmak için diyor bakarsın müteşabih olanlara yapışırlar. Adamın kalbinde hastalık varsa hemen müteşabihe gidiyor. Ama kalbinde hastalık yoksa muhkemi alıyor. Misal veriyorum mesela Hristiyanlar dikkat ettiyseniz dini tahrif ettiler. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'dan bahsederken hani ona ruhumuzdan üfledik diyor. İsa Aleyhisselam değil mi yaratıldığı zaman babasız olarak yaratıldı. Cibril Aleyhisselam gitti ve ona ruh üfledi. Diyor ki ruhumuzdan ona üfledik. Yani nasıl Allah-u Teala canlıysa Celle Celaluhu ona da bir canlılık verdi. Tabi Hristiyanlar bunu değiştirdiler, tahrif ettiler. Dediler ki Allah'ın ruhu İsa Aleyhisselam'a sirayet etti. Böylece de haşa ilahlık sıfatı ona geçmiş oldu. O da ilahın bir parçası oldu. Buna binaen o Allah'ın oğludur haşa sümme haşa. O yüzden ne çıkardılar? Baba, oğul, ruhul kudüs. Baba haşa Allah-u Teala, oğul Hazreti İsa, ruhul kudüs de işte ona üflenmiş olan mukaddes ruh. Ne yaptılar? Müteşabih olan şeye yapıştılar. Halbuki Allah-u Teala defalarca onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu beyan etmiştir. Gerek onların şeriatında gerek bizim şeriatımızda. Defalarca işte İsa Aleyhisselam'ın o da bir beşer olduğu, o da bir insan olduğu, yemek yediği, içtiği, çarşılarda gezdiği, öbür insanlar gibi davrandı. Onlar gibi işte hastalanıp öldü şeklinde Allah-u Teala onu bahsediyor. Ama ne yaptı Hristiyanlar? Müteşabih olan şeye sarıldılar, onu ilah konumuna getirdiler. Halbuki muhkem olan şey nedir? O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Haşa ilah değildir. Ya da mesela bakıyoruz bazı ayetlere gidip mesela mutasavvıflar yapışıyorlar. Kendilerine delil çıkartıyorlar. Çıkartmaya çalışıyorlar kendi batıl itikatlarına, inançlarına. Rabıtayı mesela meşru göstermek için işte varabitu kelimesini tahrif ederek ona yapışarak farklı bir anlam veriyorlar. Ya da Şialar mesela diyuzhibe ankum risse ehlel beyti. Ey ehli beyt sizden kötülüğü gidermek ister Allah-u Teala. Sizi yani tertemiz kılmak ister. O ayeti alıyorlar ve ne yapıyorlar? 12 imam masumdur diyorlar. Böyle bir batıl bir itikat türetiyorlar. Muhkem olan şeylere gitmiyorlar. İşte bu gelecek, bu particiler de maalesef müteşabih olan şeylere sarılıyorlar. Muhkem olan bu kadar ayeti, hadisi bırakıyorlar. Halbuki ayetler çok açık bir şekilde Allah-u Teala'nın hakimiyetini bahsediyor. Tağutlardan içtinab edilmesi gerektiğini bahsediyor. Eski ümmetlerden bahsederken peygamberlerin mücadelesini uzun uzun Allah-u Teala bahsediyor, anlatıyor. O mücadele neticesinde başlarına gelmiş olan tevhid sebebiyle, tağutları reddetme sebebiyle başlarına gelmiş olan sıkıntıları, belaları Allah-u Teala uzun uzun anlatıyor, kıssalar getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı başlı başına bizim için örnektir yani. Yani ayetleri bile bakmasak, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baksak, ey particiler gelin beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakalım. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyor. Resulullah'ta sizin için güzel örnek vardır. Bir bakalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba müşriklerle beraber oturup kalktı mı? Onların meclisine girdi mi? Onlarla beraber olup işte onların sistemine göre haşa hükmetti mi? Onlara az da olsa meyletti mi? Dinde taviz verdi mi? İşte bazı maslahatlar için şirk işledi mi? Haşa. Hayatı çok açık bellidir. Sahabe-i kirama bakalım. Hayatları çok açık bellidir. İnsan kalbinde hastalık olmasa zaten direkt teslim olur, görür. Ama maalesef hastalık olanlar, o kalbinde diyor, yamukluk olanlar gider müteşabih olan şeylere sarılırlar. Bazı kıssalardan ders çıkarmaya, işte ahkam çıkarmaya çalışırlar. Halbuki onlarda da hata yapmışlar, inşallah gelecek. Evet, feyettebi'ûne mâ teşâbehe minhu ibtigâ'el fitneti ve ibtigâ'e tâvilih, onu tevil etmek için, fitneye, fesada düşmek için diyor, onu tevil ederler, o müteşâbih olana yapışırlar. Ve mâ ya'lemu tâvilehu illallah, onun tevilini ancak Allah-u Teala biliyor. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا O ilimde derinleşmiş olanlar da diyor ona iman ederler. Yani muhkemi bırakıp müteşabihe sarılmazlar. Hepsine iman ederler. Muhkeme de, müteşabihe de hepsine iman ederler. Bunlar hepsi Allah'tan gelmiştir. Bize düşen teslim olmaktır. Bize düşen aklımızı vahyin de, yani emrine, boyunduruna itaat ettirmektir. Evet, يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahipleri diyor bundan öğüt alırlar. İşte bu ayette Allah-u Teala müteşabih olan, müteşabih gibi görünen şeyleri bırakıp aslında muhkem olan şeylere sarılmamızı emrediyor. Ve bu yol eslem olan, doğru olan yol budur. Yani sadık müminlerin yoludur. Ama yani muhkem olan, o kadar açık hakimiyette var olan ayetleri, hadisleri bırakıp işte müteşabihlere sarılırsa bu da kalbinde hastalık olanların menhecidir diyor Allah-u Teala. Önce bu iptidai olan yani bu kaideyi önce kafamıza yerleştirmemiz lazım. Sonra inşallah öbür noktaları daha güzel anlarız. Evet, particiler özellikle yani yapmış oldukları fiillere şu delili getiriyorlar. Diyorlar ki Yusuf aleyhisselam bir peygamberdi. Ve o da gitti kralın yanında, yani tağuti sistemde, küfür sisteminde, kafir olan bir kralın yanında, kafir olan bir devletin yanında görev aldı. Devlet işine girdi, bakan oldu ve orada görev aldı. Nasıl ki Yusuf aleyhisselam peygamber olmasına rağmen böyle bir şey yaptıysa, o zaman bizler de aynı şekilde İslam'ı hakim kılmak için, ıslah etmek için, düzeltmek için bizler de bu hükümetlerin içine girebiliriz. Tağuti de olsa, küfür hükümeti de olsa içine gireceğiz ve oradan ıslah etmeye çalışacağız. Delil de diyorlar bizim işte delilimiz Yusuf aleyhisselamın fiilidir. Tabi böyle demekle aslında Yusuf aleyhisselama iftira atmış oluyorlar. Bu çok büyük bir iftiradır. Yusuf aleyhisselam gerçekten o sadık olan Aleyhisselatü Vesselam onu vasfederken El-Kerim, İbnül Kerim, İbnül Kerim, İbnül Kerim diye vasfediyor. O en değerli olan şahsiyet. En değerli olan şahsiyetin oğlu. O da en değerli olan şahsiyetin oğlu. O da en değerli olan şahsiyetin oğlu. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın oğluydu. Babası peygamberdi. Kendisi de peygamber, babası peygamber. Onun dedesi de İshak Aleyhisselam'dır. O da peygamber. Ve onun büyük babası da İbrahim Aleyhisselam'dır. O da peygamber, hem de ulul azim olan büyük peygamberlerden. Yani büyük peygamberden başlıyor silsile. Dördüncü torun, yani dördüncü oğul, o da peygamber. Böyle değerli bir şahsiyete maalesef iftira atmadır. Tutup onu işte delil getirmek, Yusuf aleyhisselama iftiradır. Yani haşa Yusuf aleyhisselam tağuti sistemde görev aldı, küfür sisteminde. O da girdi, görev aldı, biz de buna binaen biz de görev alabiliriz. Yani nasıl ki Yusuf aleyhisselam hayattayken ona iftira atıldıysa, kardeşleri iftira attılar. Daha yaşı küçükken halasının işte kemeri kayboluyor. Artık Allah'ım gümüşten miydi? Değerli bir yani kemermiş. Bu çalınınca kardeşleri hemen iftira atıyorlar. Diyorlar ki bunu Yusuf çaldı. Böyle bir iftiraya maruz kalıyor. Sonra Yusuf aleyhisselam işte kuyuya atılıyor, Mısır'a götürülüyor, orada satılıyor, melik onu alıyor. Melik'in evinde kalırken bu sefer melik'in hanımı ona büyük bir iftirada bulunuyor. Bana sarkıntılık etti, benimle zina etmek istedi diye böyle büyük bir iftiraya maruz kaldı. Ve o iftira sebebiyle senelerce hapishanede yattı, çok eziyetler gördü. Hayattayken böyle işte iftiralar atıldı. Maalesef günümüzde de o vefat ettikten sonra ona büyük bir iftira atılıyor. Particiler tarafından. Bu çok büyük bir iddiadır. Çok tehlikeli bir iddiadır. Yusuf aleyhisselama böyle bir şeye nispet etmekle. Bunu şu şekilde tahlil ediyor alimlerimiz. Diyorlar ki Yusuf aleyhisselamın meselesi şudur, şu şekildedir. Birincisi diyorlar bu demokrasi sistemi ayrı bir durumdur. zaten demokrasi sistemi hani geçtiği gibi halkın hakimiyeti demektir. Halkın egemenliği. Yani ilah olan halktır haşa. İnsanlara haram belirleyen, helal belirleyen, kanun yapan, teşri yapan başlı başına bir yani ilahtır o halk. Onlar kanun yapanlar. Allah-u Teala'nın bu konuda haşa hiçbir müdahalesi yoktur. Demokrasi sistemi budur. Ve bu sisteme girip, işte bu devletin içine girip hareket etme, bu sistemin var olan yani kanunlarına göre hareket etme anlamına geliyor. Yani halkı ilah konumuna koyup ona göre davranma anlamına geliyor. Ve gelen kişi bunun dışına da çıkamaz. Bu ister cumhurbaşkanı olsun, ister başbakan olsun, ister milletvekilleri olsun vesaire yani yetki sahipleri bu sisteme göre hareket etmek zorundalar. Bu sistemin var olan küfür kanunlarının dışına çıkamazlar. Zaten başta laiklik ilkesi vardır. Bu laiklik ilkesinin dışına kesinlikle çıkamazlar. İkincisi hakimiyet milletindir. Yani Allah-u Teala'nın zerre kadar bir hakimiyeti söz konusu değil. Allah-u Teala'nın hiçbir noktada hiçbir hükmü olmaz diye bu şekilde böyle bir sistemdir. Yani var olan demek ki hükümler tamamıyla beşer ürünüdür. Yani ve Yusuf Aleyhisselam haşa döneminde böyle bir şey denebilir mi? Yani Yusuf Aleyhisselam da böyle bir sistem içerisinde görev aldı ve o da haşa işte Allah'ın dışında insanların koymuş oldukları kanunlara göre hükmetti. Küfür kanunlarına göre davrandı. Haşa böyle bir şey olamaz. Niçin olamaz? Çünkü o bir peygamberdir. Ve peygamberler kesinlikle küfür fiilleri işleyemezler. Her bir peygamber Allah'ın dinini tebliğ etmek için, tevhidi beyan etmek için, tağutları yıkmak için, küfür ve şirki beyan etmek için gönderilmiş. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Tağuttan iştinab edin ve Allah'a ibadet edin. Yani bütün peygamberlerin görevi buydu. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin birinci hedefi buydu. Yani namaz kılın, zekat verin, komşularınıza iyilik yapın, yalan söylemeyin, zina etmeyin demeden önce bütün peygamberlerin ilk daveti tağutları reddedin. Allah'ın dışında var olan bu sahte olan ilahlar, bu tağutlar, bu taşlar, bu putlar, bütün bunlar bu batıl olan şeyleri reddedin. Sadece Allah'a iman edin, ona teslim olun. Onun ahkamıyla hükmedin, hayatınızı onun emirlerine göre düzenleyin diye bütün peygamberlerin daveti bu şekildeydi. Yusuf Aleyhisselam da haşa bu daveti, bu esası bırakıp da küfür kanunlarıyla yönetecek, haşa ona göre hayatını düzenleyecek, ona göre davranacak değildi haşa sümme haşa. Bakın ayette ondan bahsederken diyor ki, o zindanda olan, gelip işte rüya soran, tevilini soran kimselere, اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmeyen bir kavmi diyor ben bıraktım ve buralara geldim. Yani benim o kavmim müşrik olan kavimdi. Allah'a iman etmeyen bir kavimdi. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Ve onlar ahirete karşı kafirdirler, inkarcıdırlar. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِ اِبْرَاهِيمِ Ve ben İbrahim olan babalarımın, yani İbrahim gibi ve İshak'a ve Yakub, İshak ve Yakub gibi o babalarımın dinine ben tabi oldum. Şüphesiz ki İbrahim Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın, Yakub Aleyhisselam'ın dini İslam'dı, tevhiddi. Ve İbrahim Aleyhisselam hani tevhid için, İslam için ateşe atılmıştı. Mücadelesi belliydi. Yani ben de onların izinden gidiyorum. Ben de onlar gibi davranıyorum. مَا كَنَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Yani biz peygamberler Allah-u Teala hiçbir şeye haşa ortak koşamayız diyor. Zerre kadar ortak koşamayız. Bunu açık bir şekilde Yusuf Aleyhisselam zindandayken ne yapıyordu? Söylüyordu. Yani mustazafken, zayıfken, kafirlerin işte kontrolünde, onların hapishanesindeyken ne yapıyordu? Bunu açık bir şekilde beyan ediyordu. Ve hiçbir şeye haşa biz Allah'a ortak koşamayız diyor. Çünkü bizler peygamberiz diyor. Ya sahibi secni ey hapishane arkadaşlarım diyor. Erbabu muteferrikuna hayrun emillahul vahidul kahhar? Bu ayrı ayrı olan, değişik değişik olan ilahlar mı daha hayırlı? Her bir milletvekilleri ayrı bir ilah, her bir yönetici ayrı bir ilah, Her bir kendisine ibadete çağıran şahsiyet, bu kişiler ayrı bir ilah. Haşa, bütün bu yani ilahlar, bu parça parça putlar olan, ayrı ayrı ilahlar olan, bunlar mı daha hayırlı? Emillahul vahidul kahhar, tek olan, her şeye galip olan, güçlü, kuvvetli, elmetin olan Allah mı daha hayırlıdır? Burada onlara tebliğ ediyordu. Yani tabii ki sadece Allah'a teslim olmanız lazım. Bu putları reddetmeniz lazım. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ. Bu Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz bu putlar sizin koymuş olduğunuz isimlerdir. Siz onlara isim koydunuz, haşa sıfat koydunuz, ilah konumuna koydunuz, onlara ibadet ediyorsunuz. مَا أَنْزَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ. Allah-u Teala bu konuda hiçbir delil indirmemiştir. Ve devamında ne diyor? اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ. Hakimiyet sadece ve sadece Allah'ındır. Bunu zindan arkadaşlarına söylüyor. Yani diyor ki, hüküm insanların değildir, milletin değildir. Milletvekilleri hüküm koyamaz. Devlet başkanı hüküm koyamaz. Savcılar, işte bu yani kanun koyucular, hiçbirisi kanun koyamaz. Çünkü kanun sadece ve sadece Allah'ındır diyor. Evet. Evet. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ. Ondan başkasına ibadet etmemenizi, ondan başkasına teslim olmamanızı size emretmiştir. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. İşte dosdoğru din budur. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ve insanların birçoğu da bundan gafildirler. Bunu bilmiyorlar. Evet, işte bu sözleri söyleyen, yani Yusuf aleyhisselam mustazafken, işte devlette bir kademe aldıktan sonra, güçlü olduktan sonra, temkin sahibi olduktan sonra, haşa tutup işte kanunları şeye bırakamazdı, millete bırakamazdı. İşte o zamanın devlet başkanlarına, yöneticilerine bırakamazdı. Onların kanunlarıyla haşa yönetemezdi. Tabii ki o zaman hayli hayli bundan ne yapabilir? Daha çok istinab edebilir. Çünkü onun elinde artık otorite var, güç var, kuvvet var. Ona geleceğiz inşallah, nasıl bir güç vardı. İkinci mesele, hani onlar kıyas ediyorlar. Diyorlar ki işte Yusuf aleyhisselam devlet işine girdi. Biz de onun gibi kıyasla devlet işine gireriz. Bu kıyas da nedir? Başlı başına batıl olan bir kıyastır. Niçin batıl olan bir kıyastır? Çünkü demokratik sistemlerde, yani bu sisteme giren ister yani başbakan olsun, ister milletvekili olsun, ne olursa olsun, bu yöneticiler girdikleri zaman başta işte bu sisteme tabi olacaklarına, buna ihtiram edeceklerine, buna bağlı kalacaklarına, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına hani bağlı kalacaklarına, laikliğe bağlı kalacaklarına ne yapıyorlar? Yemin ediyorlar. Peki Yusuf aleyhisselam haşa devlet işine girdiği zaman böyle bir şey sudur etti mi? Ben de işte kralın koymuş olduğu kanunlara, bu devletin, bu küfür sisteminde var olan kanunlara namusum ve şerefim üzerine and içerim ki bağlı kalacağım. Onları tatbik edeceğim. Onların dışına çıkmayacağım. Böyle bir şey haşa sadır oldu mu? Haşa tümme haşa, böyle bir şey sadır olmamıştır. Yani bu devlet ricali böyle bir şey girdikleri zaman, particiler kazanıp da devlete geldikleri zaman yemin törenine girerler. Ve yemin ederler ki işte bu küfür kanunlarına, sistemine, laikliğe bağlı kalacaklar, bunun dışına çıkmayacaklar. Ona göre dost olacaklar, ona göre düşman olacaklar. Hayatlarında artık kanunlar, bu var olan kanunlar onların hayatlarını ne yapacak? Şekillendirecek. Bunun üzerine yemin ediyorlar, bunu beyan ediyorlar. Yusuf aleyhisselam haşa böyle bir şeyi yapacak değildi ve yapmamıştır. Bu sebeple burada büyük bir ne vardır? Fark vardır. Bununla kıyas haşa yapılmaz. Evet. Ve bir ayette Allah-u Teala كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰءَ وَالْفَحْشَاءَ. Böylece diyor, biz Yusuf aleyhisselamdan kötülüğü ve fuhşiyatı biz alıkoyarız diyor, onu engelleriz. Yani Yusuf aleyhisselam en ufak bir kötülüğe, en ufak bir fuhşiyata düşmez. Çünkü Allah-u Teala'nın koruması altındadır. Düşünün, yani ufak bir yamukluk yapsa haşa Yusuf aleyhisselam, ufak bir günah işlese veyahut da büyük günah işlese, zina yapsa, haşa böyle bir şeyi de diyor yapmayacaktı, yapamazdı diyor. Çünkü onun koruması bize düşer diyor. Biz onu koruyorduk. Koruması Allah-u Teala'nın elindeydi. Ve bütün peygamberler, biz biliyoruz ki Bütün peygamberler masumdur. Allah-u Teala onları koruyor. Küçük olsun, büyük olsun bütün günahlarından uzaktırlar peygamberler. Yani küçük günahları işlemeyen bir peygamber haşa şirk küfür işleyebilir mi? İşleyemez. Bu ayetten neyi anlıyoruz? Demek ki o böyle bir görev geldiği zaman haşa zerre kadar bırakın yani haram işlemeyi, bir yani günah işlemeyi şirke kesinlikle yani böyle bir şeye bulaşacak değildi yani. Çünkü Allah'ın tamamıyla muhafazası altındaydı. İnnehu min ibadina muhlasin ve şüphesiz ki o bizim muhlis olan kullarımızdandır diyor. Yani tam halisane hayatını tam bize göre ihlaslı kılmış, tam bize teslim olmuş olan bir peygamberdir. Allah-u Teala onu bu şekilde ne yapıyor? Methediyor. El-muhlas. Muhlas yani saf, arındırılmış. Halis, hallasahu demek kurtardı demek. Hani nasıl mesela altın öbür maddelerden işte eritilerek ne yapılıyor? Arındırılıyor ya. İşte Yusuf Aleyhisselam da böyle halis olan, yani bütün haramlardan, şirklerden, masiyetlerden, kötülüklerden, kendisine yakışmayan bütün sıfatlardan tamamıyla ne yapılmıştır? Çekip çıkartılmıştır, tertemiz yapılmıştır. Ve sadece Allah'ın halis, muhlis olan bir kuludur. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın nefsi, yani İslam, tevhid o kadar yerleşmişti ki, Allah'a olan teslimiyeti, zindanda o kadar senelerce durmasına rağmen hiçbir zaman Allah'a, Allah-u Teala'ya isyan etmedi. Yani çok eziyetler gördü. Düşünün yani ta küçük yaşında kardeşleri ona karşı haset ediyorlar. Ona iftira atıyorlar hırsızlık yaptı diye. Ona kötülük yapıyorlar haset ettikleri için. Sonra tutup o küçük yaşında onu kuyuya atıyorlar. Ondan sonra bir kervana satıyorlar götürüp işte Mısır'da tanımadığı bir gurbete götürüyorlar annesinden, babasından, aşiretinden, akrabalarından uzak bir şekilde küçük bir çocuk götürülüp köle diye satılıyor. Ondan sonra orada büyük bir yalana işte iftiraya maruz kalıyor. Onun sebebiyle işte zindana giriyor. Senelerce yani bazı rivayetlerde 12 sene düşünün 12 sene bir iftiraya işte maruz kalıyor 12 sene zindanda kalıyor. Ve neredeyse belki 30 sene babasından ayrı durmuş. Ve kardeşleri de geldikleri zaman onlara işte bazı sorular sorarken bakıyor ki yine yalan üzere. Yine lekelerken Yusuf Aleyhisselam'ı lekeliyorlar. Hani işte sizin aranızda hırsız var dendiği zaman. Bünyamin Aleyhisselam'ın işte yüküne işte kralın tası konduğu zaman. Tabi bu Allah tarafından ona öğretilmiş olan bir plandı. İşte ne dediler kardeşleri? Aradılar, aradılar, baktılar ki Bünyamin'de çıktı. Zalim olan o kardeşleri dediler ki اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ لَهُ اَخُمْ مِنْ قَبِلْ Eğer o çalmışsa yani o Bünyamin ondan önce de kardeşi çalmıştı. Yani Yusuf çalmıştı, onun abisi. Yusuf çalmıştı. Yusuf Aleyhisselam bakıyor o kadar seneler geçmiş halen aynı kin, aynı yalan, aynı yamukluk üzerineler. Daha sonra hani kendisi ortaya çıkıyor, belli oluyor, onu tanıyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam bütün bu şeylere rağmen onları cezalandırmıyor. Zerre kadar nefsi için intikam almıyor. Hatta bırakın onları utandırmamak için, onları işte yapmış oldukları hatayı, günahı, o cürümü yüzlerine vurmamak için diyor ki şeytan aramıza girdi ve aramızı ayırdı diyor. Yani siz şöyle şöyle yaptınız, sizin sebebinizle ben şunları çektim. Şunlara maruz kaldım. Ey zanimler, ey bedbahtlar. Yani bu şekilde şey yapmadı. Ve dedi ki şeytan aramıza girdi ve aramızı ne yaptı? Ayırdı. Düşünün bu kadar büyük bir teslimiyet üzereydi Yusuf Aleyhisselam. Tamamıyla Allah'a teslim olmuş. Zerre kadar yani nefsi için intikam almıyor. Biz en ufak bir şey, bir saldırı olsa bize değil mi nefsimize yönelik birisinden ufak bir saldırı olsa bir eziyet olsa hemen intikam alma yönüne gidiyoruz. Affetme maalesef bizde çok zayıf. Her zaman intikam yönüne gitmeye çalışıyoruz. Mesela bazen oluyor bir ortamda bakıyorum ki adam gıybet ediyor. Ah diyorum gıybet etme. Ama diyor bana şöyle şöyle şöyle yaptı. Ne yapayım diyor dayanamıyorum. Ya tamam sana kötülük yaptı diye onun gıybetini mi etmen gerekiyor? Bakın yani ona biraz eziyet etmiş diye ne yapıyor? Hemen intikam yoluna gidiyor. Gıybet etmeyle ve tabi belki iftira atmayla ve tabi başka türlü hemen nefsinin intikamını almaya çalışıyor Müslüman. Yusuf Aleyhisselam bu kadar sene yani eziyet görmesine rağmen zerre kadar nefsi için intikam almamıştır. Hatta kendisine iftira atan Züleyha vesaire o kadınları da affetmiştir. Hiçbirisine yani şey etmemiştir, intikam almamıştır. İşte böyle bir yani kul tamamıyla halis, muhlis olan Allah'a teslim olmuş olan bir peygamber haşa şirk ve küfür işleyecek değildi. Böyle bir şeye giremezdi. Evet. Evet yine Yusuf Aleyhisselam için şu da var. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala ona yeryüzünde temkin vermişti. Yani güç ve otorite vermişti. Hani o böyle bir göreve girdiği zaman Maliye Bakanlığı böyle hani bir, böyle bir şeye talep etmişti. Bu işte buğdayların toplanması, tahılların toplanması, sonra adil bir şekilde tevzi edilmesi. Yani böyle bir görevi alırken aynı zamanda kral ona temkin vermişti, kuvvet vermişti yani. İstediğin gibi burada davranabilirsin, istediğin gibi hareket edebilirsin. Yani mutlak bir hareket etme yetkisi verilmişti. Buna temkin deniyor yani güç ve otorite. Yani elinde güç ve otorite vardı. İstediği gibi davranabiliyordu. Ayet bunu işaret ediyor. Diyor ki ayette وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ Biz böylece diyor yeryüzünde Yusuf'a temkin verdik. Yani güç ve otorite verdik. يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَى İstediği gibi dolaşabiliyordu diyor. Yusuf Aleyhisselam elinde temkin olunca, güç ve otorite olunca istediği gibi dolaşır, istediği gibi tasarruf ediyordu ve hiç kimse ona hesap sormuyordu. Sen böyle yapacaksın, böyle yapamazsın diye böyle bir şey yoktu. Ona tam bir temkin verilmişti. Peki günümüzün idarecilerine böyle tam bir temkin veriliyor mu? Yani başbakan olsun, milletvekilleri olsun, bakanlar olsun. Bunların elinde tam bir temkin var mı? İstedikleri gibi davransınlar, mücahitlere yardımcı olsunlar, İslam hükmüyle işte hükmetsinler. Ne bileyim kafirlerden içtinab etsinler. Tam İslam'a göre hareket etsinler. Böyle bir yetkileri var mı? Zerre kadar böyle bir şeyleri yok. Yani bu var olan kanunların dışına kesinlikle çıkamazlar. Çıktıkları zaman hemen ne yapınlar? Bu görevden atılırlar. O sebeple kıyasu ma'al farik yani büyük bir fark var böyle bir kıyas getirmek. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'a temkin verilmişti. Günümüzün bu idarecilerine temkin yoktur. Onlar neticede bu başa gelirken de bu ilkelere göre yani o büyük tağutun koymuş olduğu ilkelere göre hareket etmek zorundalar. Onun dışına çıkamazlar. Bir ayette de diyor فَلَمَّا كَلَّمَهُ الْمَلِكِ Kral onunla konuştuğu zaman Yusuf Aleyhisselam'la konuşunca قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Dedi ki ona sen artık yanımızda İşte temkin sahibi ve güvenilir bir şahsiyetsin. Yani senin güç ve otoriten var. İstediğin gibi davranabilirsin. Tabi burada Yusuf Aleyhisselam diyor kralla konuştuğu zaman. Biraz düşünelim yani sizce Yusuf Aleyhisselam acaba kralla ne konuştu? Sadece başından gelen hikayeyi mi anlattı? Ona işte göre de işte kral acıdı ona tamam dedi. Sen artık tamamıyla otorite senin elindedir. İstediğin gibi davranabilirsin. Buna binaen mi verdi yoksa hani bütün peygamberlerin ilk daveti, ilk anlatacakları şey nedir? Kim olursa olsun gel Allah'a iman et ve onun dışındaki var olan, sahte olan ilahları reddet. Dost doğru yol budur, Allah'ın dini, halis olan dini budur. Cennet yolu budur, cehennem yolu budur. Bütün peygamberlerin daveti buydu. Şüphesiz ki Yusuf Aleyhisselam'ın da daveti buydu. Yani krala bu daveti götürdü. Tevhidi bahsetti, onun peygamber olduğunu söyledi. Allah-u Teala razı olduğu yolu, cennet yolunu bahsetti. Öbür sapık olan cehenneme götüren, şirk ve küfre götüren yolu ona bahsedince, hatta bazı rivayetlerde işte kral Müslüman oluyor. Mücahit mesela, Abdullah bin Abbas'ın talebesi, Mücahit o büyük müfessir, diyor ki kral Müslüman olmuştu. Ve onun anlatmış olduğu o hakikatlere göre de ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'a tam bir temkin verdi ve dedi ki sen bundan sonra istediğin gibi davranabilirsin, istediğin yerde de dolaşabilirsin, sen eminsin. Yani hiç kimse sana dokunamaz. Senin bir dokunulmazlığın vardır. Kimse sana karışamaz. Tabii günümüzde böyle bir şeyi bu yöneticiler için söyleyemeyiz. bunlar İslam'a göre davranacak olsa, değil mi, bu var olan kanunlara muhalefet edecek olursa direkt darbe yaparlar, bunları indirirler. Bunlar yani dokunulmazlık diye böyle bir şey yok. Sadece işte kendi aralarında böyle bir şeyleri var. Ama gerçekte bu kanunların dışına çıkamazlar. Çıktıkları zaman derhal bunlar indirilirler. Evet. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّ الْيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ Hani biz yeryüzünde diyor Yusuf'a temkin verdik. Güç ve otorite verdik. Tabii bir insana güç ve otorite verildiği zaman, yani daha doğrusu Müslümana güç ve otorite verildiği zaman Müslüman ne yapar? Keyfine göre mi davranır? Heva hevesine mi göre davranır? Hayır. Şu şekilde davranır. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Ayette geçiyor. Eğer onlara biz temkin verirsek, yani o Müslümanlara güç ve otorite verirsek ne yaparlar? اَقَامُ الصَّلَاةَ Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Yani artık her tarafta namaz kılarlar, namaza emretmeye başlarlar. Haydi namaza. Yani Müslümanlar güç, otorite sahibi oldukları zaman, devlet artık ellerine geçtiği zaman ilk yapacakları şey nedir? Halkı, Müslümanları namaza çıkarmak. Başta onlar namaz kılarlar, imamlık yaparlar ve Müslümanlar onlara tabi olurlar. Milleti bu konuda da zorlarlar. Mescitlere sürüklerler. Haydi herkes namaza. وَاَتَوُ الزَّكَاتَ Ve zekatı verirler. Zekat verirler, zekatı toplarlar, o zekatı dağıtırlar fakirlere. Bir de وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ Marufu emredin, münkerden de yasaklarlar diyor. Onlara güç ve otorite verdiğimiz zaman marufu emrederler. Yani Allah'ın bütün hükümlerini ne yaparlar? Onlarla emrederler. Namaz kılın, zekat verin, hacca gidin, gücü olan kişiler. İşte şunu yapın, bunu yapın. Bir de وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden de yasaklarlar. Zina yapmayın, haramdır, hırsızlık yapılmasın, yapılırsa şu cezası var. Tabi bu emri bil maruf ve nehyi an münkerin de en başında ne var? Allah'a ibadet edin, sakın sakın Allah'a ortak koşmayın. Ne yaparlar? Gider kabirleri mesela engellerler, kabirleri yıkarlar. Aleyhisselatü vesselamın talimatı üzere bir karış kadar yaparlar. İşte şirkten, küfürden, şirke küfre götürecek olan bütün yolları kapatırlar, engellerler. Yani İslam ahkamını tatbik ederler ve başta tevhidi ne yaparlar? Uygularlar. Müslümanlar o şekilde davranır. İşte Yusuf aleyhisselam da hani mekkenne lehu fil ard derken biz ona temkin, güç verdik, otorite verdik. Yani manası Yusuf aleyhisselam da bu şekilde davranıyordu. Namaz kılıyordu, müminlere namaz kıldırtıyordu, zekatı emrediyordu ve emri bil maruf ve nehyen münker yapıyordu. Yani başta tevhidi anlatıyor, şirkten içtinab ettiriyor ve Allah-u Teala'nın emrettiği o ahkama göre ne yapıyordu? Davranıp onu tebliğ ediyordu. Ama günümüzün tabi bu liderleri, hiçbirisi böyle bir şeyi kesinlikle yapamazlar. Yani tevhidi ikame etmek, tevhidi emretmek, küfürden işte insanları sakındırmak, bundan uzaklaştırmak, böyle bir şey yok, böyle bir şeyi yapamazlar yani. Hatta ayette diyor, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِهِ Melik kral dedi ki onu getirin ve onu kendime özel danışman yapacağım. Yusuf aleyhisselamın o güzel hasletlerini duyunca, peygamber olduğunu duyunca, adaletini duyunca, iffetini, işte onun dürüstlüğünü, güzellik olan yönlerini görünce ne dedi? Onu özel danışmanım yapacağım diyor. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Ve onunla konuştuğu zaman dedi ki sen artık bundan sonra otorite artık senin elindedir. Sen eminsin, istediğin gibi de davranabilirsin. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın görevi ile bugünün görevleri arasında zerre, yani dağlar kadar fark var, zerre kadar bir benzerlik yok. Yusuf Aleyhisselam'a tam bir temkin verilmiş. İslam ahkamına göre davranıyordu, tevhidi anlatıyordu. Hak olan dini, tevhid dinini anlatıyordu, ona göre davranıyordu. Ama günümüzün idarecileri kesinlikle böyle bir şeyi yapmıyorlar, yapamazlar. O sebeple fark vardır. Evet, son olarak da şöyle bir durum var. Yusuf Aleyhisselam'ın almış olduğu görev, kanun koyma görevi, işte teşri yapma görevi değildi. Hani günümüzde bu idareciler gerek başbakan olsun, bakanlar olsun ve milletvekilleri olsun. Bunlar genelde şey görevindeler. Kanun yapma, teşri yapma, o kanunu da yürürlüğe koyma. Görevinde görevini üstlenmişler, onu yapıyorlar. İslam dışında başka kanunlar, işte küfür kanunlarını oluşturma, yapma, aynı zamanda var olan ve koymuş oldukları kanunlarla bunları da, bunlarla hükmetme ve bunları hayata yürürlüğe sokma. Onların görevi bu şekildedir. Yusuf Aleyhisselam'ın görevi ise apayrı bir görevdi. Buna da yürütme görevi denebilir. Hani yargı var, bir de işte yasama var. Yargı var, bir de yürütme var. Yasama ve yargı, işte kanun koyma var. Ve onunla, o kanunlarla hükmetme var. İnsanları ona göre artık şey yapma, hesaba çekme, o kanunları onların üzerinde tenfiz etme, bir de yürütme. Yani bu devlet işlerini var olan kanunlara göre yürütme işi vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın yapmış olduğu iş kanun koyma işi değildi. Ve de kanunları yürütme yönünde değildi. Onunki tamamıyla kendisine müstakil verilmiş olan bir, yani Maliye Bakanlığı. Var olan bu mahsulatı işte toplamak, bunları güzel bir şekilde muhafaza etmek, değerlendirmek. Tabii temkin var, güç var, otorite var. Emrinin altında bir sürü insan var. Onlara emrediyor. Çalışıyorlar. Ve bu var olan mahsulatı da ne yapmak? Bunu adil bir şekilde dağıtmak. Bunu muhafaza etmek. Bunu zayi etmemek. İsraf etmemek. İşte zulmetmemek. Bunu işte adil bir şekilde insanları, yani açlığa sürüklenmemeleri için, helak olmamaları için güzel bir şekilde tasarrufta bulunmak. Bu görev çok farklı bir görevdir. Bunların yapmış oldukları görevler apayrı farklı görevdir. Ve ayetlerde de geçtiği gibi temkin olduğu için Yusuf Aleyhisselam haşa küfür kanunlarına göre de davranacak değildi, yani davranmamıştır. Tamamıyla adalet ile davranmaya çalışmış, Allah-u Teala'nın işte ahkamına göre davranmış ve o mahsulatı ne yapmışlar? Adil bir şekilde dağıtıp insanları büyük bir açlıktan, büyük bir felaketten kurtarmıştır. Tabi bu görevi de yaparken İslam'a davet etmek, tevhidi yaymak amacıyla da yapmıştır. Yani böyle bir görevi Yusuf Aleyhisselam kendisi bizzat istedi. Normalde hani biz biliyoruz ki bizim dinimizde görev talep etmek doğru değildir. Yani yanlıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde mesela görev talep eden kimselere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızmıştır. Onlara görev vermemiştir. Özellikle de yani yönetici olmayı talep etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet gününde, yani yöneticiliği istemek, bir görev almak, bu hasraten ve nedeme olacak kıyamet gününde. Kıyamet gününde insanın genelde pişman olduğu bir yön olacak. Çünkü emirlik çok büyük bir mesuliyettir. Bütün bu insanların işte mesuliyetini insan yüklenmiş oluyor. Mesela Ebu Zer Gifari, ya Resulullah bana bir görev vermeyecek misin diye talep ettiği zaman dedi ki ya Ebu Zer, bu emanet dedi, işte bu sen zayıf birisisin. Bu bir emanettir ve kıyamet gününde hasraten ve nedeme, yani insanların pişman olacakları, bunun çilesini çekecekleri bir mesele olacaktır. Yani yönetici olma, işte bir görev alma ve işte devamında diyor ni'metil el-murdi'a ve bi'setil fatime. Emziren ne iyidir ama sütten kesen ne kötüdür. Hani nasıl ki çocuk mesela hani annesinden süt emdiği müddetçe annesi onun gözünde çok iyi bir annedir. Niye? Çünkü süt emiyor. Ama ne zaman sütü kesse, değil mi? Çocuğu artık sütten kesse ne oluyor? Anne bir anda yani çok öcü oluyor, kötü oluyor. Hani nasıl böyle bir şey yapar çocuk? Çok zoruna gider, ağlamaya başlar, isyan etmeye başlar. İçinden annesine karşı öfke içerisinde olmaya başlar. Hani bu nimeti niye kesti? Hani çocuk, küçük yaşta olan çocuk böyle bir tepkiyi gösteriyor. Aynı zamanda yöneticilerin durumu da budur. Yönetici verdiği müddetçe elinde para var, imkan var, veriyor. Milletin işini görüyor. Tabii ondan çok daha iyi bir insan yok. Ama ne zaman elinde bir şey yoksa verecek. Ve hatta menfaatlerinin tam aksine, hoşlarına gitmeyen şekilde davranacak olsa bu idareciler ne kadar kötü idarecilerdir. Ve dünyada da genelde bu şekildedir. Hem dünyada bunun böyle bir şeyi var insanlar arasında, hem de ahirette tehlikeli bir unsurdur. Yani asıl olan istememedir. Fakat alimler diyorlar ki şu konular istisnadır. Misalen bir meselen ehil olan bir kimse, meselen alimdir adam. Kadılık yapabilir. İslam devletinde dediler ki bize bir kadı lazım. Şeriatla hükmedecek bir kadı lazım. Baktı ki ortalığa hiç kadı yok. Yani o sıfatta bir alim yok. Kendisi de kadılık yapabilir, alimdir. Eğer kendisi bu göreve gelmemiş olsa kimi getirecekler? Neticede mecbur getirilecek kadı. Yani olsa da olmasa da bir şekilde birini getirecekler. Yani hakimsiz, mahkemesiz olmaz. Bakıyor ki mesela cahil olan birisini getirecekler ve bu adam İslam'la hükmetmeyecek. Zulmedecek, meseleleri birbirine katacak, İslam'ın dışına çıkacak. Böyle bir durumda seyirci kalması caiz değildir. Böyle bir sıfatı varsa ne yapacak? Diyecek ki bende böyle bir ehliyet var, ben kadı olabilirim. İslam bunu emrediyor, burada kaçamaz. Selef-i Salih'in şeylikten kaçarken, kadılıktan kaçarken, işte bizden başkası var, kadılık yapabilirler, alimler var. Bu mesuliyettir, bunun için kaçarlardı. Ama ne zaman ki, mesela bir ortamda baktınız ki, yani bir göreve birisi getirilecek. Ve o göreve de layık hiç kimse yok. O görev geldiği zaman ifsad edecek, zulmedecek ve o kimse ehilse o zaman bunu talep edebilir, hatta talep de etmesi gerekiyor. Yoksa fesat çıkacak yeryüzünde. Yusuf Aleyhisselam da baktı ki çok hassas bir görev. Çünkü yeni 7 sene bolluk gelecek, 7 senenin arkasında da 7 sene kıtlık gelecek. Eğer ki tam güvenilir bir şahsiyet olmazsa, yani hırsız olmayan güvenilir bir şahsiyet olmazsa bu mahsulat tamamıyla kaybolacak ve insanlar açlıktan kırılacaklar, helak olacaklar. İkincisi, muhafaza etme görevi apayrı bir ilim istiyor. Bunu da kimse bilmiyordu. O ilmi Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'a vermişti. Yani o buğdayı alıp muhafaza etmek. 7 sene toplanıyor, düşünün mahsulat. 7 sene boyunca da yeniyor. Yani neredeyse bir buğday 14 sene bekleyecek. Normalde buğday mesela toplandığı zaman 2-3 sene, 4 sene içerisinde bozuluyor, daha fazla durmuyor. Ama Allah-u Teala ona bu işin ilmini öğretmişti. Yani başağıyla beraber, sapıyla beraber eğer ki muhafaza edilirse o buğday bozulmaz. Senelerce de kalsa bozulmaz. Bu ilmi Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'a öğretmişti. Ve bu öğretilen ilme göre ne yaptı? Ona göre davrandı. O yüzden bu görevi istedi. Çünkü baktı ki eğer ona verilmezse ifsad olacak, insanlar kırılacaklar. Sadece Mısır halkı değil, bütün yani o çevredeki var olan insanlar da helak olacaklar. O sebeple kendisi ehildi muhakkak ki bu görevi alması gerekiyordu. Bu birinci yön. İkinci yön, bu görevi de aldığı zaman da tam bir temkin verilmişti ve istediği gibi de davranıyordu. Bu yönüyle nedir? Yusuf Aleyhisselam nedir? Apayrı bir görevi vardı. Bu tağutların göreyi onun görevine benzemez. Ve bu noktada getirmiş oldukları bu delil nedir? Tamamıyla yani çürük olan bir delildir. Yani onların maslahatına değil, tamamıyla ne yapmıştır? Yanlış anlamışlardır ve hatta bu olayı çarptırıyorlar. Evet, bu birinci delilleridir. İnşallah ileriki dersimizde öbür getirdikleri şüpheleri inşallah getireceğim. Muhalecesini de getireceğim. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.